Ayrım 5. Huzursuz Adam Henning Mankell Sayfa 49. Fotoğrafçı arka arkaya fotoğraflarını çekti. Wallander'in içinden gelen adama bir yumruk atmaktı ama böyle bir şey yapmadı tabii. Onun yerine adamdan içeride fotoğraf çekmeyeceğine dair söz aldı. Burası onun özel mülküydü. Hem fotoğrafçı hem de Lisa Helbing özeline saygı göstereceklerine söz verdikten sonra içeri girdiler. Wallander mutfaktaki masaya geçmeleri için yer gösterdi. Onlara kahve ile kurabiye pişirmeyi seven bir komşusundan birkaç gün önce gelen kekten ikram etti. Kahve ikramı bittikten sonra hangi gazetedensiniz diye sordu. Sormayı unuttum. Söylemem gerekirdi. Lisa çok fazla makyaj yapmıştı ve fazla kilolarını bol bir tünik bluz altında gizliyordu. 30'larındaydı. Bir parça Linda'ya benziyordu. Gerçi kızı asla bu kadar makyaj yapmazdı. ''Birkaç farklı gazete için çalışıyorum.'' dedi Halbing. ''Elimdeki hikaye iyi olduğunda en iyi ödeyen gazeteye satarım.''
''Şu an benim iyi bir hikaye olduğumu düşünüyorsunuz öyle mi?''
''Birden 10'a kadar derecelendirirsek ancak 4 edersiniz, daha fazla değil.''
''Ya restoranda garsonu vurmuş olsaydım?''
''O zaman mükemmel bir 10 alırdınız, bu ön sayfaya manşet olurdu.''
''Olayı nereden öğrendiniz?''
Fotoğrafçı makinesini kullanmak için kıvranıyordu ama sözünü tuttu. Lisa Halbing yüzündeki yapmacık tebessümü hala koruyordu. ''Bu soruya cevap vermeyişimi herhalde anlayışla karşılarsınız.''
''Sanırım size haber uçuran kişi garsondu.''
''Aslında o değildi ama bundan başka bir şey söylemeyeceğim.'' Wallander biraz düşününce iş arkadaşlarından birinin ayrıntıları sızdırmış olabileceğini anladı. Hepsi olabilirdi. Hatta Leonard Matson'un kendisi bile. Ya da Malmö'den gelen o sorgucu. Bu işten ne kadar para kazanıyorlardı? Polislik yaptığı bunca yılda şu haber sızdırma konusu hep bir sorun olmuştu. Ama bugüne dek kendisi hiç hedef olmamıştı. Ne o bir gazeteciyle görüşmüş, ne de arkadaşlarından birinin böyle bir şey yaptığına dair bir ima duymuştu. Ama zaten bildiği ne vardı ki? Koca bir hiç. O gece geç saatlerde Linda'ya telefon edip kızını ertesi gün gazetede okuyabileceği haberle ilgili uyardı. ''Onlara her şeyi bütün dürüstlüğünle anlattın mı?''
''Hiç değilse kimse beni yalan söylemekle suçlayamaz.''
O zaman hiçbir şey olmaz. Onlar hep yalanların peşine düşerler. Nemalanmak istedikleri odur ama yankı bulacağını sanmam. Wallander o geceyi kötü geçirdi. Ertesi gün telefonunun çalmasını bekledi ama sadece iki telefon gelmişti. Biri Christina Magnusson'dandı. Olayın kontrolden çıkmasından dolayı kadın kızgındı. Kısa bir süre sonra Leonard Matson aradı. ''Tenkit eden bir tonla basına açıklama yapmanız hiç iyi olmamış.'' dedi. Wallander kızdı. ''Kapınızın önüne bir gazeteci ile fotoğrafçının dikildiğini görseniz siz ne yapardınız? Olup bitenleri bütün detaylarıyla bilen insanlar. Kapıyı yüzlerine mi kapatırdınız ya da yalan mı söylerdiniz?''
''Ben onları sizin çağırdığınızı sanmıştım.'' dedi Matson.
''O zaman sandığımdan da aptalmışsınız.''
Wallander telefonu hırsla kapadı ve fişini çekti. Sonra cepten Linda'yı aradı ve ona kendisiyle konuşmak istediğinde bu numarayı kullanmasını söyledi. ''Sen de bizimle gel.'' dedi kızı.
''Sizinle nereye geleyim?''
Linda şaşırmış gibi oldu. ''Sana söylemedim mi? Stockholm'e gidiyoruz. Hokka'nın 75. yaş günü, sen de gel.''
''Hayır.'' dedi. ''Ben burada kalacağım. Eğlenecek havada değilim. Restorandaki akşam yemeğinde yeterince eğlendim.''
''Yarından sonraki gün yola çıkıyoruz, bir düşün istersen.'' Wallander o gece yatağa giderken hiçbir yere kıpırdamayacağına emindi. Fakat ertesi gün fikrini değiştirdi. Jussi'yi komşularına bırakabilirdi. Birkaç günlüğüne sırra kadem basmak iyi bir fikirdi. Takip eden gün Stockholm'e uçtu. Linda ve ailesi arabayla geliyorlardı. Merkez tren garının karşısındaki bir otele yerleşti. Akşam baskısı gazeteleri karıştırırken kendi silah hikayesinin çoktan gazetelerin iç sayfa haberleri arasına düşmüş olduğunu gördü. Günün büyük haberi sıra dışı bir cesaretle Göteborg'da yüzlerine Abba maskesi takmış, 4 soyguncu tarafından gerçekleştirilmiş bir banka soygunuydu. İstemeye istemeye içinden soygunculara minnetini sundu. O gece otel yatağında uzun zamandır olmadığı gibi huzurla uyudu. Dördüncü kısım. Håkan von Engen'in doğum günü partisi Stockholm'un kalburüstü semtlerinden Djursholm'de davetliler için kiralanan bir mekanda veriliyordu. Wallander buraya daha önce hiç gelmemişti. Linda bir takım elbise giymesinin yeterli olacağını söylemişti. Von Enke smokin ve fraklardan nefret ediyordu. Ama uzun denizcilik kariyeri boyunca kullandığı değişik üniformaları giymeyi severdi. Wallander de eğer istese polis üniformasını giyebilirdi. Ama yanına en iyi takım elbisesini almayı tercih etmişti. Şu anki şartlar altında üniformasını kullanmak ona doğru gelmiyordu. Arlanda Havalimanı'ndan bindiği ekspres tren merkez gara vardığında Stockholm'e gelmeyi neden kabul ettim sanki diye sorguluyordu kendine. Belki başka bir yere gitse çok daha iyi olurdu. Eskiden ara sıra Danimarka'da Skagen'e kısa yolculuklar yapardı. Orada sahil boyunca yürüyüş yapmayı sever, sanat galerilerine gider ve son 30 yıldır hep kaldığı pansiyonlardan birinde güzel zaman geçirirdi. Yıllar önce polis kuvvetlerinden istifa etme fikri aklını kurcaladığı sıralar düşünmek için çekildiği köşe yine Skagen olmuştu. Ama işte şimdi buraya Stockholm'e gelmişti ve bir doğum günü partisine katılıyordu. Wallander Djursholm'e geldiği zaman Håkan von Enke yanına kadar gelip kendisini karşıladı. Wallander'i gördüğü için gerçekten sevinmiş gibiydi. Ona ev sahibinin masasında Linda ile bir Tu amiralin dul karısı arasında yer ayrılmıştı. Hök isimli dul kadın 80 yaşlarındaydı, duyma cihazı kullanıyordu ve her fırsatta şarap kadehini yeniden doldurtuyordu. Daha çorbalar içilirken hafiften açık saçık fıkralar anlatmaya başlamıştı bile. Wallander kadının sohbetinden hoşlanmış, özellikle 6 çocuğundan birinin Lund'da adli tıp uzmanı olduğunu öğrenmek ilgisini çekmişti. Genç adamla birkaç sebeple karşılaşmışlar ve kendisinde iyi bir izlenim bırakmıştı. Yemekte günün anlam ve önemini belirten bir sürü konuşma yapıldı ama neyse ki hepsi kısaydı. Tam bir asker disiplini diye düşündü Wallander. Şerefe kadeh kaldırma olayı konuşmasına birkaç esprili yorum katan ve Wallander'in de hayli eğlenceli bulduğu Toby Jasson adında bir komutan tarafından yapılmıştı. Tu generalin dul karısı duyma cihazının aksilik çıkarması yüzünden bir süre sessiz kalınca Wallander kendi 75 yaş kutlamasının nasıl geçeceğini düşünüp merak etti. Parti verdiğini düşünse bile kimler gelirdi ki? Linda ona kutlama için salon tutmanın Håkan von Enke'nin fikri olduğunu söylemişti. Wallander yanlış anlamadıysa bu duruma von Enke'nin eşi Louis bayağı şaşırmıştı. Çünkü kocası genellikle doğum günü kutlamalarına öyle fazla önem vermezdi. Ama bu kez nedense fikrini değiştirmiş ve bu büyük ziyafeti ayarlamıştı. Kahveler parti salonuna bitişik bir yan mekanda yine rahat koltuklarda oturmalı olarak servis edildi. Yemek olayı tamamen bitince Wallander biraz bacaklarını açmak amacıyla mekanın kış bahçesine çıktı. Restoranın arazisi büyüktü. Eski sahibi İsveç'in ilk ve en zengin sanayicilerinden biriydi. Birdenbire yanında Håkan von Enke'nin belirdiğini görünce irkildi. Adam elinde modası geçmiş bir pipo ile tütün paketi tutuyordu. Wallander markayı hemen tanıdı. Hamilton's Blend. 20'li yaşlarına doğru kendisi de bir süre pipo içmiş ve o da aynı tütün markasını kullanmıştı. Kış dedi von Enke ve hava tahminlerine göre kar fırtınası geliyormuş. Von Enke eğilip camdan dışarı karanlık gökyüzüne baktı. Belli bir derinlikte deniz altında olduğunuz zaman iklim ve hava şartları insanın hiç umurunda olmaz. Etrafınızdaki her şey bir sükunet içinde oluyor. Kendinizi okyanusun bodrum katında gibi hissediyorsunuz. Baltık Denizi'nde eğer fazla rüzgar yoksa 25 metre derinlik kafidir. Kuzey Buz Denizi daha zordur. Bir keresinde fırtınalı bir havada İskoçya'dan ayrılışımızı hatırlıyorum. 30 metre derinlikte 15 derece kaydetmiştik. Hiç de hoş bir şey değildi. Piposunu yaktı, inceleyen bakışlarla Wallander'i süzdü. Bir polis memuruna göre fazla mı dramatik? Hayır ama benim için denizaltı olayı bambaşka bir dünya. Hatta biraz korkutucu diye eklemeliyim. Komutan piposunu büyük bir zevkle içine çekti.
Açık konuşalım dedi. Bu parti ikimizi de sıkıntıdan boğuyor. Herkes benim düzenlediğimi biliyor. Bunu yaptım çünkü dostlarımın beklentisi bu yöndeydi. Ama istersek biz yan odalardan birinde biraz saklanabiliriz. Karım eninde sonunda beni aramaya çıkacaktır. Ama o ana kadar rahat rahat konuşabiliriz.
Ama siz bu gecenin yıldızısınız dedi Wallander.
Tıpkı iyi yazılmış bir sahne oyunundaki gibi dedi Von Henke. Heyecanı arttırmak için baş karakterin sürekli sahnede olması gerekmez. Olay örgüsünün önemli bazı kısımlarının yan kanatlarda gelişmesi oyun açısından daha avantajlı olabilir.
Susmuştu. Susuşu çok ani olmuştu. Fazla ani diye düşündü Wallander.
Von Henke Wallander'in arkasında bir yere dikmişti gözlerini. Wallander de arkasına döndü.
Bahçeyi görüyordu ve de onun gerisinde Djursholm-Stockholm otobanı ile birleşen tarihi yollardan biri uzanıyordu.
Wallander çitin diğer tarafında sokak lambası direğinin altında dikilen bir adam fark etti. Yanında park halinde bir araba vardı ama arabanın motoru çalışıyordu. Derken arabanın egzoz dumanları yükselip sarı ışığa karışarak dağıldı.
Wallander Von Henke'nin endişeli olduğunu gördü.
''Hadi kahvelerimizi alalım ve biraz ortadan kaybolalım.'' dedi.
Kış bahçesinden çıkmadan önce Wallander yine arkasına dönüp baktı, araba gitmişti. Yanında direğin altında duran adam da öyle. Belki de Von Henke'nin partiye davet etmeyi unuttuğu biridir diye düşündü.
''Kesinlikle beni arayan biri olamaz. Yani restoranda unuttuğum silahla ilgili benimle konuşmak isteyen bir gazeteci.''
Kahvelerini aldıktan sonra Von Henke öne düşüp Wallander'i kahverengi ahşap panellerden duvarları ve rahat deri koltukları olan küçük bir odaya götürdü.
Wallander odanın pencereleri olmadığını fark etti. Von Henke kendisini izliyordu.
''Bu odanın bir çeşit sığınak olmasının bir sebebi var.'' dedi. ''1930'larda bu ev birkaç yıl boyunca Stockholm'de pek çok gece kulübünün sahibi olan birisine aitti.'' Kulüplerin çoğu yasa dışıydı tabii. Her gece silahlı kuryeler şehirde dolaşır ve bütün ganimeti toplayıp buraya getirirlermiş. O günlerde bu odada büyük bir kasa bulunuyordu. Muhasebecileri burada oturur, nakit parayı sayar, deftere kaydederler, sonra da kasaya kilitlerlerdi. Kulüplerin sahibi kanunsuz işlerden dolayı tutuklanınca kasa kesilerek açıldı. Yanlış hatırlamıyorsam adamın ismi Göransson'du. Uzun bir müebbete çarptırılmıştı ama sağ çıkamadı. Longhorn hapishanesindeki hücresinde kendini astı.
Sustu, bir yudum kahve içti, sonra da çoktan sönmüş piposundan bir nefes çekti. İşte o sırada dışarıda devam eden partideki misafir seslerinin boğuk duyulduğu, izole edilmiş bu küçük odada Wallander, Hockamp von Henke'nin korktuğunu anladı. Bunu daha önce de pek çok kez görmüştü. Bir şeyden korkmuş bir insan, gerçek veya hayal ürünü ama yanılmadığına emindi.
Von Henke'nin deniz subayı olarak hala aktif görevde olduğu yıllardan bahsetmesiyle sohbet garip bir hal almıştı.
1980'in sonbaharıydı dedi, şimdi çok geçmişte kaldı. Neredeyse bir jenerasyon öncesi, 28 uzun yıl. Siz ne yapıyordunuz o yıllarda?
Ben Üstad'da polis memuruydum. Linda çok küçüktü. Yaşlanan babama daha yakın olabilmek için oraya taşınmıştım. Ayrıca Linda'nın büyümesi için de daha iyi bir ortam olduğunu düşünmüştüm. Yani en azından Malmö'den ayrılış sebeplerimizden biri buydu. Ama bundan sonrası bambaşka bir hikaye.
Von Henke Wallander'in anlattıklarını dinlemiyor gibiydi. O kendi hikayesine devam etti.
Ben o sonbahar doğu kıyılarındaki deniz üstündeydim. 2 yıl öncesinde en iyi denizaltılarımızdan su yılanı takımından birinin komutanlığından istifa etmiştim. Biz denizaltıcılar ona kısaca yılan deriz. Deniz üstündeki görevim geçiciydi. Ben yeniden denizlere dönmek istiyordum. Ama o günkü idareciler benim İsveç Deniz Savunma Gücü Harekat Komutanlığında yer almamı istemişlerdi. Eylül ayında Varşova Paktı ülkeleri Doğu Almanya kıyılarında bir tatbikat yürütüyorlardı. Milo Balt diyorlardı ona. Bunu hala hatırlıyorum. Çok da önemli bir manevra değildi. Onlar da sonbahar tatbikatlarını bizimle aşağı yukarı aynı dönemlerde yapıyorlardı.
ama çıkarma tatbikatı ve denizaltı kurtarma çalışmaları yaptıklarından bu kez normalden daha büyük deniz araçları kullanılıyordu. Biz çok fazla uğraşmadan gerekli detayları elde etmeyi başarmıştık. Ulusal Savunma Telsiz Kurumu'ndan Rus deniz araçları ile Leningrad yakınlarındaki kendi ana üsleri arasında yoğun telsiz trafiği olduğunu duymuştuk. Ama her şey rutin bir uygulamanın parçası gibi görünüyordu. Tatbikatta yaptıklarını göz hapsinde tutuyor ve önemli bulduğumuz her noktayı kaydediyorduk. Derken o perşembe günü geldi. Eylül ayının 18'iydi. Hiç unutamayacağım tarihlerden biridir. HMS Ajax adında filoya ait römorkörlerden birinde nöbetçi subayından gelen bir telefonla İsveç karasularında gezen yabancı bir denizaltı keşfedildiğini öğrendik. Ben de o sırada deniz üstündeki harita odalarından birinde Doğu Alman sahil şeridini daha ayrıntılı gösteren bir harita arıyordum ki bir asker telaşla odaya daldı. Asker bana tam olarak neler olduğunu anlatamamıştı. Ben de kumanda merkezine geri dönüp Ajax'taki nöbetçi subayıyla görüştüm. Subay bana teleskopuyla denizi tararken 300 metre kadar ötede bir denizaltı anteni fark ettiğini söyledi. Subay işini iyi bilen bir askerdi. Durumu çabuk kavrayıp denizaltının büyük olasılıkla periskop derinliğinde olduğunu ama römorkörü görünce dalmaya başladıklarını düşünüyordu. Olay meydana geldiği sırada Ajax, Huvudskor'un hemen güney açıklarındaydı. Denizaltı ise güneybatıya doğru yol alıyordu ki bu onun İsveç karasuları sınırına paralel durumda bulunduğunu ama kesinlikle hattın İsveç tarafında olduğunu gösteriyordu. O mıntıkada İsveç denizaltılarının yüzüp yüzmediğini öğrenmem fazla uzun sürmedi. Hiç yoktu. Tekrar Ajax'a telsiz bağlantısı istedim. Nöbetçi subayından denizaltının gördüğü kaptan köşkünü veya periskopu tarif etmesini söyledim. Anlattıklarından geminin NATO'nun Whiskey adını verdiği denizaltı sınıfından olduğunu hemen çıkardım. O zamanlar bu sınıf denizaltıları sadece Ruslar ile Polonyalılar kullanıyordu. Tabii bunu anlayınca o anda kalbimin nasıl hızla çarpmaya başladığını tahmin edersiniz. Ama aklımda iki soru daha vardı. Von Encke durdu. Sanki o iki sorunun ne olduğunu Wallander'den sormasını bekler gibiydi. Kapının diğer tarafından kahkaha sesleri geldi ama sonra onlar da kesildi. Herhalde denizaltının İsveç karasularına yanlışlıkla girdiğini bilmek istemiştiniz diye yorum yaptı Wallander. Tıpkı Karlskrona açıklarında karaya oturduğu iddia edilen öteki Rus denizaltısı gibi. O soruyu çoktan cevaplamıştım. Navigasyonu bir denizaltıdan daha mükemmel başka bir gemi yoktur. Bu konu su götürmez bir gerçek. Ajax'ın karşılaştığı denizaltı bulunduğu yere bilerek gelmiş bir denizaltıydı. Asıl soru niyetinin ne olduğuydu. Görülmeyi beklemediği belliydi. Ama ne için keşif yapıyordu? Neden su yüzüne çıkıyordu? Mürettebat dikkatsizliğinin bir işareti olabilirdi. Ama tabii başka bir olasılık daha vardı. O da aslında keşfedilmeyi arzu etmesi mi? Von Encke başıyla onayladı ve tütmemekte ısrar eden piposunu yeniden yakmaya çalıştı. Bu durumda dedi, bir römorkör ile karşılaşmak en güzeli olurdu. Çünkü bu türden bir geminin sizi vurmak için ne bir katapultu olurdu ne de böyle bir yüzleşme için eğitilmiş mürettebatı. Deniz üstünde o sırada kumandan ben olduğum için üst düzey komutanla bağlantıya ben geçtim. Denizaltıyı takip etmek için oraya derhal gerekli donanıma sahip bir helikopter göndermemiz konusunda o da bana katıldı. Denizaltı olduğuna karar verdiğimiz hareket halindeki bir objeyle deniz radar bağlantısı sağlandı. Hayatımda ilk kez tatbikat dışı bir durum için ateş açma emri verdim. Helikopter denizaltıyı uyarmak için bir su bombası ateşledi. Ardından denizaltı ortadan kayboldu ve biz de bağlantıyı kaybettik. Nasıl birdenbire ortadan kaybolabilir? Denizaltıların kendilerini görünmez yapmak için çeşitli yolları vardır. Saklanmak için denizaltı hendeklerine inebilir, deniz dibindeki dik yamaçlara yapışık durarak kendilerini yankı iskandiliyle izlemek isteyenleri atlatabilirler. Bölgeye birkaç helikopter gönderdik ama izlerini bir daha bulamadık. Peki yara almış olamazlar mıydı? Bu işler o şekilde yürümez. Uluslararası kanunlara göre gönderilen ilk su bombası uyarı niteliğinde olmalıdır. Ancak bundan sonra denizaltıyı kimliğini açıklaması için su yüzüne çıkmaya mecbur edebilirsiniz.
Sonrasında ne oldu?
Bir şey olmadı. Soruşturma yapıldı. Benim doğru hareket ettiğime karar verdiler. Bu olay belki de 2 yıl sonra olacakların bir uvertürü niteliğindeydi. Yani İsveç karasularında, özellikle de Stockholm çevresi Adalar Denizi'nde yabancı denizaltıların cirit atmaya başlamasını kastediyorum. Sanırım bundan çıkarılacak en önemli sonuç, Rusların bizim seyri sefer deniz kanallarımıza ilgisinin son derece arttığı gerçeğini kesin olarak ortaya çıkarmış olmamızdı.
Bütün bunlar hiç kimsenin aklına Berlin duvarının yıkılacağını veya Sovyetler Birliği'nin çökeceğini getirmediği bir dönemde oldu. İnsan bu ayrıntıyı kolaylıkla atlayabiliyor. Soğuk savaş daha bitmemişti. Bu hadiseden sonra İsveç Deniz Kuvvetleri'ne ayrılan fonda büyük bir artış oldu. Ama hepsi bu kadardı.
5. Ayrımın sonu. Sayfa 59.